Elçilerin İşleri 18. Putperestler Arasında Vaaz. Bu bölüm Elçilerin İşleri 14 ayet 1 ila 26 ayetlerine dayanmaktadır. Paulus'la Barnaba Pisidya Antakya'sından Konya'ya gittiler. Burada Antakya'da olduğu gibi çalışmalarına kendi halklarının havrasında başladılar. Dikkat çekici bir başarı sağladılar. Hem Yahudilerden hem de Greklerden çok kişi iman etti. Fakat elçilerin çalıştığı diğer yerlerde olduğu gibi Konya'da da inanmayan Yahudiler öteki uluslardan olanları kardeşlere karşı kışkırtarak zihinlerini bulandırdılar. Ancak elçiler görevlerinden dönmediler. Zira pek çok kişi Mesih'in müjdesini kabul ediyordu. Karşıtlığın, kıskançlığın ve ön yargıların karşısında çalışmalarına devam ediyorlar, Rab hakkında cesaretle konuşuyorlardı. Ve Allah onlara belirtiler ve harikalar yapma gücü vererek kendi lütfunu açıklayan bildiriyi doğruladı. İlahi onayın bu kanıtları zihinleri ikna edilmeye açık olanlar üzerinde güçlü bir etki bıraktı ve müjdeye ihtida edenler çoğaldı. Elçilerin getirdiği mesajın gitgide artan popülerliği inançsız Yahudileri kıskançlık ve öfkeyle doldurdu. Böylece Paulus'la Barnaba'nın çalışmalarını bir an önce durdurmaya karar verdiler. Yalan ve abartılmış haberlerle yetkilileri tüm kentin isyana tahrik edilme tehlikesi altında olduğu yolunda korkuttular. Çok sayıda kişinin elçilere katıldığını belirttiler ve bunun gizli ve tehlikeli tasarılar içerdiğini iddia ettiler. Bu suçlamalar sonucunda elçiler defalarca yetkililer huzuruna çıkarıldılar. Fakat savunmaları öyle açık ve mantıklı ve öğrettikleri şeyi ifade edişleri öyle sakin ve kapsamlıydı ki lehlerine güçlü bir kanı oluştu. Hakimler, yalan beyanlar nedeniyle onlara karşı ön yargıyla dolu olsalar da onları mahkum etmeye cüret edemediler. Paulus'un ve Barnaba'nın öğretilerinin insanları erdemli, yasaya bağlı yurttaşlar haline getirme eğiliminde olduğunu ve elçilerin öğrettiği gerçekler kabul edilecek olsa, kentin ahlaki seviyesinin yükselerek düzeninin iyileşeceğini doğrulamaktan başka yapacakları bir şey yoktu. Öğrencilerin yüz yüze geldiği karşıtlık sayesinde gerçeğe dair mesajın daha çok reklamı oldu. Yahudiler, yeni öğretmenlerin çalışmasını engelleme çabalarının yalnızca yeni imana çok sayıda insanın katılmasına yol açtığını gördüler. Kent halkı ikiye bölündü. Bazıları Yahudilerin, bazıları da elçilerin tarafını tuttu. Yahudilerin önderleri olayların gidişatına o kadar sinirlendiler ki amaçlarına şiddetle ulaşmaya karar verdiler. Cahil ve gürültücü kalabalığın en kötü tutkularını uyandırarak kargaşa yaratmayı başardılar. Bunu da öğrencilerin öğretisine dayandırdılar. Bu asılsız suçlamayla amaçlarını gerçekleştirmede hakimlerin desteğini alabileceklerini umdular. Elçilerin kendilerini temize çıkarmak için hiçbir fırsatları olmamasını, kalabalığın da Paulus'la Barnaba'yı taşlayarak araya girmesini ve böylece çalışmalarına son vermesini kararlaştırdılar. Elçilerin dostları, imansız olmalarına rağmen onları Yahudilerin habis tasarılarına karşı uyardılar ve kendilerini kalabalığın öfkesine gereksiz yere maruz bırakmamalarını, aksine canlarını kurtarmak için kaçmalarını öğütlediler. Paulus'la Barnaba bu öğüde uyarak Konya'dan gizlice ayrılarak imanlıları bir süreliğine çalışmayı yalnız başlarına yürütmek üzere bıraktılar. Ancak hiçbir şekilde kesin olarak ayrılmadılar. Heyecan dindiğinde dönmeyi ve başlanan işi tamamlamayı amaçlıyorlardı. Her çağda ve her ülkede Allah'ın habercileri, göğün ışığını kasıtlı olarak reddetmeyi seçenlerden gelecek olan sert karşıtlığa göğüs germeye çağrılmışlardır. Müjdenin düşmanları çoğunlukla yanlış yönlendirme ve yalancılıkla görünürde zafer kazanmışlar, Allah'ın habercilerinin halka ulaşabilecekleri kapıları kapatmışlardır. Ancak bu kapılar sonsuza dek kapalı kalamaz. Ve çoğunlukla Allah'ın hizmetkarları bir süre sonra çalışmalarına kaldığı yerden başlamak için geri döndüklerinde Rab onlar adına kudretle işlemiş, onun adını yüceltmek üzere anıtlar kurabilmelerini sağlamıştır. Konya'dan zulümle sürülen elçiler Likaonya'daki Listra ve Derbe'ye gittiler. Bu kasabaların halkları çoğunlukla putperest ve batıl inançlı insanlardı. Fakat aralarında müjde mesajını duymaya ve kabul etmeye istekli olanlar da vardı. Elçiler, Yahudilerin önyargılarından ve zulümlerinden uzak kalmayı umarak bu kentlerde ve çevre köylerde çalışmaya karar verdiler. Listra'da yaşayan birkaç Yahudi olmasına rağmen kentte Yahudi havrası yoktu. Listralıların çoğu Jüpiter'e adanmış bir tapınakta ibadet ediyorlardı. Paulus'la Barnaba kente gelerek Listralıları çevrelerine topladığında ve onlara müjdenin basit gerçeklerini açıkladığında pek çoğu bu öğretileri Jüpiter inancındaki kendi batıl inançlarıyla bağdaştırmaya çalıştı. Elçiler bu putperestlere, yaratıcı Allah'a ve insan neslinin kurtarıcısı olan onun oğluna ilişkin bilgi vermeye çalıştılar. Öncelikle dikkatlerini Allah'ın harika işlerine çektiler. Güneşe, aya ve yıldızlara, tekrarlanan mevsimlerin güzel sırasına, başları karlı yüce dağlara, heybetli ağaçlara ve insan algılayışının ötesinde bir beceri gerektiren doğanın çeşitli diğer harikalarına. Elçiler, her şeye kadir olanın bu işleri aracılığıyla putperestlerin zihinlerini evrenin yüce hükümdarını düşünmeye yönlendirdiler. Yaratıcı ile ilgili bu temel gerçekleri açıklayan elçiler, Listralılara insan oğullarını sevdiği için gökten dünyamıza gelen Allah'ın oğlunu anlattılar. Onun hayatından ve hizmetinden, kurtarmak için geldiği kişiler tarafından reddedilişinden, yargılanmasından ve çarmıha gerilişinden, dirilişinden ve insanın savunucusu olarak görev yapmak üzere göğe yükselişinden bahsettiler. Böylece Pavlus'la Barnaba, Allah'ın ruhunun ve gücünün yardımıyla Listra'da müjdeyi vaaz ettiler. Bir keresinde Pavlus insanlara Mesih'in hastaları ve sıkıntıda olanları iyileştirme işini anlatırken, gözleri dinleyiciler arasında olan ve onun sözünü işitip iman eden topal bir adama takıldı. Pavlus'un kalbi iyileştirilebileceğine imanı olduğunu gördüğü bu sıkıntılı adam için sempatiyle doldu. Pavlus, putperest topluluğun huzurunda topala ayaklarının üzerine dikilmesini emretti. Istıraplı adam o zamana dek yalnızca oturur durumda durabiliyordu. Ancak şimdi Pavlus'un emrine derhal itaat etti ve hayatında ilk kez ayakları üzerinde durdu. Bu iman gayretiyle birlikte güç geldi ve o zaman dek topal olan adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. Pavlus'un ne yaptığını gören halk Likaonya dilinde "Tanrılar insan kılığına girip yanımıza inmiş" diye haykırdı. Bu ifade tanrıların zaman zaman yeryüzünü ziyaret ettiği şeklindeki gelenekleriyle tutarlıydı. Barnaba'ya saygıdeğer görünümü, ağır başlı duruşu ve yüzünden okunan yumuşaklık ve hayırseverlik ifadesi nedeniyle tanrıların babası Jüpiter dediler. Pavlus'un da konuşmada öncülük ettiği için samimi ve etkin ve uyarı ve öğüt sözlerinde belagatlı olduğundan dolayı Merkür olduğuna inandılar. Minnettarlıklarını göstermekte istekli olan Listralılar, Jüpiter rahibini ikna ettiler. O da kent kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi. Halkla birlikte elçilere kurban sunmak istedi. Bir köşeye çekilip dinlenmeye çalışan Pavlus'la Barnaba'nın ise bu hazırlıklardan haberleri yoktu. Ancak çok geçmeden müziğin sesi ve kalmakta oldukları eve gelen büyük kalabalığın heyecanlı bağırışları dikkatlerini çekti. Elçiler bu ziyaretin ve buna eşlik eden heyecanın nedenini öğrendiklerinde, olayların büyümesini engellemeyi umarak giysilerini yırtarak kalabalığın içine daldılar. Pavlus, halkın bağırışlarını bastıran gür ve çınlayan bir seste dikkatlerini çekti ve kargaşa birdenbire kesildiğinde şöyle dedi. "Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Biz de sizin gibi insanız, aynı yaratılışa sahibiz. Size müjde getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrı'ya dönmeye çağırıyoruz. Geçmiş çağlarda Tanrı, bütün ulusların kendi yollarından gitmelerine izin verdi. Yine de kendini tanıksız bırakmadı. Size iyilik ediyor, gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor, sizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor. Elçilerinin kendilerinin ilahi olduklarını kesin şekilde reddetmelerine ve Pavlus'un halkın zihinlerini ibadete layık olan tek varlık olarak gerçek Allah'a yönlendirme çabalarına rağmen putperestleri kurban sunma niyetlerinden geri döndürmek neredeyse imkansızdı. Bu adamların gerçekten de tanrılar olduğuna dair inançları o kadar sağlamdı ve heyecanları o kadar büyüktü ki hatalarını kabul etmeye hiç istekli değildiler. Kayıtlar onları güçlükle engelleyebildiler diyor. Listralılar, elçilerin uyguladığı mucizevi gücü kendi gözleriyle gördükleri mantığını yürütmüşlerdi. Daha önce hiç yürüyememiş olan topal bir adamın mükemmel bir sağlık ve sağlamlıkla sevindirildiğini görmüşlerdi. Ancak Pavlus'un ikna için pek çok çaba göstermesinden ve onlara kendisinin ve Barnaba'nın, göğün Allah'ının ve onun en büyük şifa verici olan oğlunun temsilcileri olarak görevini dikkatle açıkladıktan sonra, halk amaçlarından vazgeçmeye ikna oldu. Paulus'la Barnaba'nın Listra'daki çalışmaları, elçilerin Likaonyalılar arasındaki işlerinin başarısını öğrenen ve onları izleyip kendilerine zulmetmeye karar veren Antakya ve Konya'dan gelen bazı Yahudilerin kötülüğüyle birden kesintiye uğradı. Bu Yahudiler Listra'ya geldikten sonra çok geçmeden halkı kendi zihinlerini harekete geçiren aynı acı ruhla aşılamayı başardılar. Yanlış yönlendirici ve iftiralı sözler sayesinde kısa bir süre önce Paulus'la Barnaba'yı ilahi varlıklar olarak gören kişiler, elçilerin gerçekte katillerden daha aşağılık olduklarına ve ölümü hak ettiklerine ikna edildiler.
Listralıların elçilere kurban sunma ayrıcalığının reddedilmesiyle yaşadıkları hayal kırıklığı, onları Paulus'la Barnaba'ya karşı onlara tanrılar olarak saygı duydukları zaman gösterdiklerine yakın bir coşkuyla aleyhlerine dönmeye yönlendirdi. Yahudiler tarafından tahrik edilerek elçilere kuvvet kullanarak saldırmayı tasarladılar. Yahudiler onları Paulus'a konuşma fırsatı vermemeleri için tembihlediler. Ona bu ayrıcalığı verirlerse halkı büyüleyeceğini ileri sürdüler. Çok geçmeden müjdenin düşmanlarının öldürücü tasarıları uygulamaya konuldu. Kötülüğün etkisine boyun eğen Listralılar şeytani bir öfkeye tutuldular ve Paulus'u yakalayarak merhametsizce taşladılar. Elçi sonunun geldiğini düşündü. İstefanos'un şehit edilişi ve kendisinin o olayda oynadığı zalim rol canlı bir şekilde zihnine geldi. Her tarafı berelenmiş olarak ve acıdan bayılarak yere düştü. Ve kızgın kalabalık onu ölmüş sanarak kentin dışına sürükledi. Bu karanlık denenme saatinde Paulus ve Barnaba'nın hizmeti aracılığıyla İsa'nın imanına ihtida etmiş olan Listralı imanlı topluluğu doğru ve sadık kaldı. Düşmanlarının akıl almaz karşıtlığı ve acımasız zulmü bu kendini adamış kardeşlerin yalnızca imanını doğrulamaya yaradı. Şimdi ise tehlikenin ve aşağılanmanın karşısında ölü sandıkları kişinin etrafında üzüntüyle toplanarak sadakatlerini gösterdiler. Ağıtlarının orta yerindeyken beklemedikleri bir şekilde elçi aniden başını kaldırdı ve dudaklarında Allah'a övgülerle ayakları üzerine kalktı. İmanlılar için Allah'ın hizmetkarının beklenmedik şekilde sağlığına kavuşması ilahi gücün bir mucizesi olarak görülmüştü ve sanki inançlarındaki değişiklik üzerine göğün mührü vurulmuş gibiydi. Tarifsiz bir memnuniyetle sevindiler ve yenilenmiş bir imanla Allah'ı övdüler. Listra'da ihtida edenlerin ve Paulus'un çektiği ızdıraba tanıklık edenlerin arasında daha sonradan Mesih'in önde gelen işçilerinden biri olacak ve elçinin zorlu alanlarda öncü hizmette bulunurken tattığı sıkıntıları ve sevinçleri onunla paylaşacak olan biri vardı. Bu, Timoteos adında genç bir adamdı. Paulus sürüklenerek kentten çıkarıldığında bu genç öğrenci, onun görünürde cansız bedeninin yanında duranlar ve onun yaralarla ve kanla kaplı olduğu halde Mesih uğruna sıkıntı çekmesine izin verildiği için dudaklarında övgülerle ayağa kalktığını görenlerden biriydi. Paulus'un taşlanmasının ertesi günü elçiler Derbe'ye gittiler. Burada çalışmaları bereketlendi ve pek çok can Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmeye yönlendirildi. Ancak o kentte de müjdeyi duyurup birçok öğrenci edindikten sonra ne Paulus ne de Barnaba kısa bir süre önce çalıştıkları yerlerde bir süreliğine yalnız bırakmak zorunda kaldıkları mühtedilerin imanını doğrulamadan başka bir yerde çalışmayı içlerine sindiremediler. Böylece tehlikeden yılmadan Listra'ya, Konya'ya ve Antakya'ya dönerek öğrencilerin canlarını pekiştirip imanda durmalarını teşvik ediyorlardı. Pek çok kişi müjdenin iyi haberini kabul etmiş ve böylece kendilerini kınanmaya ve karşıtlığa maruz bırakmışlardı. Elçiler, yapılan işin kalıcı olabilmesi için bu kişileri imanda güçlendirmek istiyorlardı. Bu yeni mühtedilerin ruhsal gelişiminde önemli bir faktör olarak, elçiler onları müjde düzeninin koruyuculuğuyla çevrelemeye dikkat ediyorlardı. Likaonya'da ve Pisidya'da imanlıların bulunduğu her yerde kiliseler gerektiği şekilde örgütlendi. Her kilisede görevliler atandı ve imanlıların ruhsal esenliğine ilişkin tüm meselelerin yürütülmesi için uygun bir düzen ve sistem kuruldu. Bu, müjdenin Mesih'e iman eden herkesi bir bedende birleştirme planına uygundu ve Paulus hizmeti boyunca bu planı izlemeye dikkat etti. Herhangi bir yerde onun çalışması aracılığıyla Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmeye yönlendirilenler uygun zamanda kilise olarak örgütlendirildiler. İmanlıların sayısı bir avuç olduğunda bile bu yapıldı. Böylece Hristiyanlara, nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada
aralarındayım vaadini hatırlayarak birbirlerine yardımcı olmaları öğretildi. Matta 18, ayet 20. Pavlus bu şekilde kurulan kiliseleri unutmadı da. Bu kiliselerin gözetimi zihninde sürekli artan bir yük olarak varlığını korudu. Bir topluluk ne kadar küçük olursa olsun yine de onun sürekli olarak ilgilendiği bir konu oldu. Küçük kiliseleri büyük bir özenle izledi. Üyelerinin hakikatte güçlenebilmeleri ve çevrelerindeki insanlar için samimi ve özverili çabalarda bulunmayı öğrenebilmeleri için bu kiliselerin özel ihtimama ihtiyaçları olduğunu biliyordu.
Paulus'la Barnaba tüm müjdecilik çalışmalarında Mesih'in gönüllü fedakarlık ve canlar için sadakatle ve ciddiyetle çalışma örneğini izlemeye uğraştılar. Tamamen uyanık olarak, gayretle, yorulmak bilmeden, kendi isteklerini yerine getirmeye ve rahatlıklarını sağlamaya çalışmadan, hep duayla ve heyecanla, durmaksızın çalışarak gerçeğin tohumlarını ektiler. Ve tohumları ekerken, elçiler müjdenin yanında yer alan herkese tarifsiz değerdeki pratik talimatları vermeye özen gösteriyorlardı. Bu içtenlik ve Allah korkusu ruhu, yeni öğrencilerin zihinlerinde müjde mesajının önemine ilişkin kalıcı bir etki bırakıyordu. Timoteos örneğinde olduğu gibi, umut vadeden ve yetenekli kimseler ihtida ettiklerinde, Paulus'la Barnaba onlara bağda çalışmanın gerekliliğini göstermek için samimiyetle çalışıyorlardı. Ve elçiler başka bir yere gitmek için oradan ayrıldıklarında, bu adamların imanı yıkılmıyor, aksine artıyordu. Rabbin yolunda sadakatle eğitilmişlerdi ve insan kardeşlerinin kurtuluşu için özveriyle, samimiyetle, sebatla çalışmayı öğrenmişlerdi. Yeni mühtedilerin bu şekilde dikkatle eğitilmeleri, Paulus'la Barnaba'nın putperest ülkelerde müjdeyi vaaz ederken kazandıkları dikkate değer başarıda önemli bir etken olmuştu. İlk müjdeleme yolculuğu hızla sonuna yaklaşıyordu. Yeni örgütlenmiş kiliseleri Rab'be emanet eden elçiler Pamfilya'ya gittiler. Perge'de Tanrı sözünü bildirdikten sonra Antalya'ya gittiler. Oradan gemiyle Antakya'ya döndüler.